Ayrım 17, sayfa 167. 4. Gece 8.20, patlamaya 3 saat 40 dakika kala. Gorov, Zhukov ve denizeri Semikhatsny köprü üstünde güçlükle tırmanarak iskele yönüne döndüler. Deniz ne sakin ne de daha önce Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'ndan mesaj almak üzere su üzerine çıktıkları zamanki kadar hareketliydi. Iceberg iskele tarafında uzanıyor ve onları fırtınanın oluşturduğu dalgaların kuvvetinden ve rüzgardan kısmen koruyordu. Radar ve sonar verilerine göre suyun hem üstünde hem de altındaki kütlesi bir hayli büyük olduğu belirlenen buzdağını göremiyorlardı bile. Hedeflerinden sadece 45-50 metre uzakta oldukları halde karanlıkta hiçbir şey seçilmiyordu. Gorov tepelerinde koskoca bir şeyin gölge gibi durduğunu yalnızca içgüdüsüyle hissedebiliyordu ve devasa bir görünmezin gölgesinde bulunduklarının bilincinde olmak ona şimdiye kadar tatmadığı derecede tüyler ürperten ve şaşkına çeviren bir duygu veriyordu. Kendilerini sıcak tutacak elbiseler giymişler ve kar gözlükleri takmışlardı. Buzdağının rüzgarı perdelediği alanda seyrettiklerinden kar maskesi takmaları gerekmiyor ve konuşmaları birkaç saat önce su yüzüne çıktıkları zamanki kadar zor olmuyordu. Dışarısı sanki penceresiz bir zindan gibi, dedi Zhukov. Yıldızsız, aysız, dalgalarda yansıyan en ufak bir parıltı dahi olmaksızın. Gorov hayatında böylesine mutlak ışıksız bir gece görmemişti. Tepelerinde ve arkalarından gelen 100 wattlık bir kule ışığı etrafındaki çelik kütleyi aydınlatıyor ve bu üç adamın birbirlerini görebilmelerini sağlıyordu. Etrafa dağılmış irili ufaklı buz parçalarının oluşturduğu bir tabaka dalgalar halinde geminin yuvarlak yüzeyine çarpıyor ve kırmızı ışıktan gelen aydınlığın bir parça yansımasıyla Pogodin sanki suya değil de şarap renginde bir kan okyanusunda yüzüyormuş gibi görünüyordu. O hafifçe aydınlatılmış çemberin ötesinde öylesine kusursuz ve derin bir sonsuz siyahlık yatıyordu ki çok uzun süre baktığında Gorov'un gözleri ağrımaya başlıyordu. Köprü parmaklıklarının büyük bir bölümü buz tabakasıyla kaplanmıştı. Gemi sallanınca Gorov dengesini sağlamak için eliyle parmaklığa sarıldı. Fakat tesadüfen henüz buzla örtülmemiş çıplak metale tutunmuştu. Eldiveni çeliğe yapışıp kaldı. Onu yırtarak yerinden söktü ve avuç içini inceledi. Eldiven derisinin dış kısmı sıyrılmış ve astar ortaya çıkmıştı. Su geçirmez eldivenlerini giyiyor olsaydı bu kadar çabuk yapışmazdı ve zaten kutup koşullarına uygun giysilerin bulunduğu depodan özellikle o tip eldivenleri almayı düşünmüş olması gerekirdi. Eğer hiç eldiven giymemiş bulunsaydı eli anında parmaklığa kaynar ve çekip kurtardığı zaman derisinin oldukça büyük bir parçasını kaybetmiş olurdu. Kaptanın parçalanmış eldivenine hayretle bakmakta olan denizleri Semikhatsny bağırdı. İnanılmaz. Ne korkunç bir yer, dedi Zhukov. Gerçekten de öyle. Köprü üstünü örten kar pul pul ince tanecikler gibi değildi. Sıfırın altındaki soğuk ve kuvvetli rüzgar nedeniyle kar, meteoroloji uzmanlarının çakıl taşı tabir ettikleri milyonlarca beyaz saçma tanesi gibi sert boncuklar haline dönüşmüştü ki bundan daha beteri ancak bir buz iğnecikleri fırtınası olabilirdi. Köprüdeki rüzgar ölçeri hafifçe vuran ikinci komutan, Iceberg'in korumasında olduğumuz halde rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye yaklaşıyor. Buzulun tepesinde veya açık denizde bunun iki katı hatta üç misli şiddetle esiyor olmalı. Gorov, buzdağının üzerinde hava sıcaklığının rüzgarın da katkısıyla en azından -50-55 derecelerde olacağından şüpheleniyordu. Bu korkunç şartlar altında Edge ve bilim adamlarını kurtarmak, onun deniz kuvvetlerindeki meslek yaşamı boyunca karşılaştığı benzeri durumların tümünden çok daha heyecan vericiydi. Kurtarmanın hiçbir bölümü kolay olmayacaktı. Belki de imkansızdı ve bir kez daha oraya çok geç varmış olduğundan endişe duymaya başladı. Biraz ışıklandıralım diye emir verdi Gorov. Semikhatsny anında projektörü iskele yönüne döndürdü ve düğmesini indirdi. 60 santim çapındaki ışık hüzmesi adeta zifiri bir mahzende fırının kapağı açılmış gibi karanlığı deldi. Bağlı olduğu tarama çemberinden eğim yaparak ışık veren dev projektör, deniz yüzeyini gemiden yalnızca 9 metre uzaklıktaki bir alanda tepsi gibi aydınlatıyordu. Orada dalgalar simle işlenmişçesine parıldayan buzlu köpüklerle kaplanmış şekilde dönerek çalkalanıyordu. Ama bu geçilmesi pek öyle zor olmayacak bir girdaptı. Dalgalar gemiyle buluştuğunda su zerrecikleri soğuk havada patlayarak bir çarşaf gibi sararcasına çevreye dağılıyor, anında donarak zarif ve parıldayan buzdan dantellere dönüşüyor, bir an için havada asılı kalıyor ve sonra tekrar suya düşüyorlardı. Böylece bu esrarengiz güzellik sanki muhteşem bir gün batımında yaşanan anlar gibi kısacık ömrünü tamamlıyordu. Su sıcaklığı donma noktasının birkaç derece üzerinde olan okyanus öylesine hareketli ve öylesine tuzluydu ki yeterli ısıda kalabiliyor ve 15 mil kuzeydeki kutup kıtasından kopup gelen parçadan başka buz oluşmuyordu. Çoğu daha ufak ama hiçbiri bir arabadan büyük olmayan irilikteki buz parçaları dalgalar üzerinde yüzüyor ve birbirlerine çarpıp duruyordu. Arkasındaki bir çift tutamak yardımıyla projektörü sıkıca tutan Semikasni ışığı kaldırdı ve iskele yönünde daha da dikleştirdi. Keskin huzme kutup karanlığını ve çılgınca sarılan karı deldi ve kule gibi yükselen buzdan yamaç üzerinde parıldadı. Öylesine büyük ve o derece yakındı ki görüntüsü karşısında her üç adamın da nefesi kesildi. 45-50 metre uzaklıktaki buzul, kış mevsiminde pek kuvvetli olmayan akıntıda doğu-güneydoğu yönünde yavaşça sürükleniyordu. Arkasına şiddetli rüzgarı aldığı halde büyük bölümü suyun altında kalan ve dışarıdaki fırtınadan ziyade derinliklerdeki hareketlerin etkisinde olan bu kocaman buzdan ada saatte 2 veya 3 deniz milinden daha hızlı gitmiyordu. Semikasini projektörü yavaşça sağa sonra tekrar sola doğru çevirdi. Yamaç o kadar uzun ve yüksekti ki Gorov buzulun genel görünümü konusunda bir izlenim edinemiyordu. Bulundukları yerden bir hayli detaylı olarak izleyebildikleri daire şeklinde pırıl pırıl aydınlanan buzul yüzeylerinin her biri sanki bir öncekinden bağımsızmış gibi görünüyordu. Yamacın tamamını anlamaya çalışmak adeta karmakarışık duran 500 bozya parçasının birleştirilmiş görüntüsünü gözünde canlandırmaya çalışmayı andırıyordu. Yüzbaşı Zhukov bir işaret fişeği atın. Baş üstüne efendim. Zhukov bir işaret tabancası taşıyordu. Havaya doğru kaldırdığı çok uzun bir geniş namlusu ve 5 santim çapında ağzı olan küt saplı tabancayı yukarı kaldırıp iskele tarafındaki karanlığa doğru ateşledi. İşaret roketi yağan karda süratle yukarı tırmandı. Arkasında bıraktığı kırmızı alev ve duman bir süre için göründü. Fakat sonra adeta perde arkasında kalan bir başka aleme geçercesine kar fırtınası içinde yok oldu. 900 metre, 1200 metre, 1500 metre. Çok yukarılarda roket patlayarak dolunay şeklinde pırıl pırıl bembeyaz bir ışığa dönüştü. Hemen irtifa kaybetmeyip rüzgarın etkisiyle güneye doğru sürüklendi. Alevin tam altında okyanus, yeşil gri rengini ortaya çıkaran ve her yönde 250 metreden geniş bir aralığına yayılan donuk bir ışıkla aydınlandı. Farklı boyutlarda yükselen dalgalar, tıpkı açılan dalgaların derinliklerindeki balıklarla beslenmek için çılgınca kanat çırpan koyu renkli kuşlardan oluşan bir sürünün görüntüsüne benzer, girintili çıkıntılı, keskin hatlı gölgeler oluşturuyordu. Buzul bir karaltı gibi duruyordu. Korkutucu bir cüsse, en azından 30 metre yükseklik, sağa ve sola doğru karanlığın içinde kaybolan, dünyadaki en muhkem kaleden daha heybetli duran kocaman bir sur. Radar ve sonar cihazlarının yönlendirmesiyle bulunduğu alana yaklaşırken buzulun yaklaşık 1200 metre uzunlukta olduğunu fark etmişlerdi. Yeşil, gri, siyah renklerle bezenmiş denizden dik bir şekilde yükseliyor, dini anlamı olan esrarengiz bir dikili taşa, insan yapısı garip bir toteme benziyordu. Kanat açmış gibi duran bir cam kadar düzgün satıhlı, pırıl pırıl ne bir çıkıntı ne de girintiyle yüzeyi bozulmamış bir kitle. Dimdik, sarp, korku uyandıran. Gorov merdiven gibi kat kat alçalarak suya inen girintili çıkıntılı bir uçurum yüzeyiyle karşılaşmayı ummuştu. Buzulun koruyucu gölgesinde deniz pek öyle haşin değil ve birkaç adamın buza ulaşması mümkün olabilirdi. Fakat Gorov adamların ayak basıp tırmanabilecekleri hiçbir yer göremiyordu. Denizaltının malzeme deposunda 3 adet plastikten yapılmış şişirilebilir motorlu deniz botu ve en kaliteli cinsinden muhtelif tırmanma takımları vardı. Geçen 7 sene içinde 15 ayrı vesileyle Ilya Pogodin, aralarında birçoğu ordunun Spetsnaz bölümünde yetiştirilmiş özel tim mensupları, iyi eğitilmiş sabotajcılar, katiller, keşif birlikleri bulunan birçok gizli yolcuyu taşımış ve onları geceleyin 7 ayrı batı ülkesinin girintili çıkıntılı kıyılarında emniyetle karaya çıkarmıştı. Ayrıca savaş halinde gemi kendi mürettebatına ek olarak 9 kişilik bir komando takımını taşıyabilir ve onları kötü hava şartlarında bile 5 dakikadan kısa bir sürede salimen kıyıya çıkartabilirdi. Fakat deniz motorlarını kıyıya çekebilecek bir alan bulmak zorundaydılar. Ufak bir çıkıntı, minik bir koy, su seviyesinin hemen üzerinde küçük bir oyuk, herhangi bir yer. Adeta kaptanın düşüncelerini okumuş gibi Zhukov, adamlarımızı kıyıya çıkarabilsek bile tırmanılması çok zor bir yer dedi. Yapabiliriz. 30 metre yüksekliğinde bir pencere camı kadar dik ve dümdüz. Buz üzerinde ayak basacak oyuklar açabiliriz dedi Gorov. Tırmanma kazmalarımız var. Baltalar, ipler ve bağlantı kazıkları, tırmanma botlarını ve tutunma çengellerine de sahibiz. İhtiyacımız olan her şey var. Fakat bu adamlar denizaltı görevlisi efendim, dağcı değiller. O anda işaret roketinin alevi Ilya Pogodin'in tam tepesindeydi. Işık artık o kadar parlak ve beyaz değildi. Sarımtırak bir renge bürünmüştü ve giderek azalıyordu. Alevin çevresinde duman çemberi oluşuyor ve iceberg'in yüzeyine kıvrılıp bükülen acayip şekilli gölgeler düşürüyordu. Seçilecek doğru adamlar bunu başarabilir diye ısrar etti Gorov. Evet efendim dedi Zhukov. Yapabileceklerini biliyorum. Mecbur kalırsam ben bile yüksekten korktuğum halde yapabilirim. Fakat ne ben ne de adamlar böyle bir işte pek tecrübeli değiliz. Eğitilmiş bir dağcının yarısı kadar zamanda tırmanacağı bu yere çıkabilecek bir tek adamımız bile yok gemide. Tepeye tırmanıp etki ve bilim adamlarını aşağı botların olduğu yere indirecek bir sistemi kurmak için belki 3 veya 4 hatta 5 saat gibi uzun bir süreye ihtiyacımız var. Ve biz bir yolunu bulup onları aşağı indirecek kadar süre geçtiğinde hala 1 saatten az zamanımız kalırsa bile çok şanslılar demektir diyen Gorov böylece birinci subayının itirazını onun adına tamamladı. Gece yarısı süratle yaklaşmaktaydı. İşaret roketinin alevi söndü. Semikastne hala projektörün ışığını iceberg'in üzerinde yavaş yavaş bir sağa bir sola gezdirerek su hizasını tarıyor ve ümitle bir raf, bir çatlak, bir çıkıntı, gözden kaçırmış olabilecekleri herhangi bir şey arıyordu. Haydi gidip rüzgar alan cephesine bakalım dedi Gorov. Belki bize daha iyi bir imkan sunabilir. Mağaranın içindekiler Gunwald'dan gelecek diğer haberleri beklerken kurtarılma ümidiyle canlanmışlar ama denizaltının gece yarısı olmadan önce onları bu buzuldan götürmeye yetişecek kadar çabuk gelemeyebileceği düşüncesiyle bu rüyadan uyanmışlardı. Bazen hepsi bir sessizliğe gömülüyor, bazen de hepsi birden aynı anda konuşmaya başlıyorlardı. Odanın heyecanlı konuşmalarla dolu, herkesin dikkatini o tarafa çevirmesine kadar bekleyen Harry tuvalete gitmek üzere ayrılacağını söyledi. Petty Johnson'un yanından geçerken fısıltıyla seninle yalnız konuşmak istiyorum dedi. Pete şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Konuştuğu sırada bir adımını bile sektirmeyen ve mühendise sadece şöyle bir bakan Harry, kar gözlüklerini yerine oturttu ve maskesini kaldırarak mağaradan dışarı çıktı. Rüzgara karşı önüne doğru eğildi. El lambasını yaktı ve motoru çalışmakta olan kar arabalarının yanından geçerek yorgun argın ilerledi. Depolarda fazla yakıtları kaldığından şüpheliydi. Pek yakında motorlar durabilirdi ve durursa artık ne ışık olurdu ne de ısı. Geçici kamplarında da tuvalet olarak kullandıkları alan kar arabalarının arka tarafında şimdi harabeye dönmüş olan şişirilebilir kulübelerin 20 metre kadar gerisindeki U şeklinde ve 3 metre yüksekliğinde kırık bir buz yükseltisiyle yığılan karın oluşturduğu alanın olduğu yerdi. Harry'nin aslında tuvalete gitmeye hiç ihtiyacı yoktu. Fakat tabiatın bu doğal çağrısı mağaradan çıkıp diğer insanlardan uzaklaşmak için en uygun ve en az kuşku uyandıracak bahaneydi. Rüzgarı kesecek şekilde işlev gören hilal şeklindeki buz yükseltisinin açık olan ağzına vardı. Yığılan karların arasından ayaklarını sürüyerek geçti ve nispeten sakin olan bu cebin arka tarafına doğru gidip sırtı duvara dönük olarak ayakta durdu. Peter Johnson ile ilgili olarak büyük bir hata yaptığını sanıyordu. Brian'a da söylediği gibi kimse bir başka insanın kafasında nelerin döndüğünden tam olarak emin olamazdı. İyi tanınan ve güvenilen bir arkadaş veya bir sevgili bile hakkında konuşamayacağı kadar karanlık dürtüler ve alçakça niyetler taşıyabilirdi. Herkes iç içe geçmiş bilinmeyenlerin oluşturduğu bir muamma paketiydi. Yaşamı boyunca macera arayışı içinde olan Harry, şans eseri olarak kendisini günlük hayatta herhangi bir başka meslekte karşılaşacağından çok daha az sayıda insanla yüz yüze getirecek bir işte karar kılmıştı ve her meydan okuyuşunda karşısına aldığı asla bir başka insan değil, tabiat ananın kendisiydi. Tabiat sert olabilir fakat asla hain olmazdı. Kuvvetli ve dikkatsiz olabilir fakat asla bilinçli şekilde acımasız olmazdı. Onunla girdiği herhangi bir yarışta Harry ihanet yüzünden kaybedebileceğini düşünmek zorunda değildi. Bütün bunlara rağmen Harry, Petty Johnson ile tek başına yüzleşmeye karar vermişti. Bir tabancasının olmasını isterdi. Brian'a yapılan saldırıyı düşündüğünde Harry'nin bu buzul kıtaya devamlı olarak yanında taşıyacağı ve parkasının iç kısmına yerleştirilmiş büyük çaplı bir tabanca ile gelmemiş olması affedilmeyecek bir aptallıkmış gibi görünüyordu. Şüphesiz tecrübelerine göre şimdiye kadar yaptığı jeolojik araştırmaların hiçbiri bir başkasına ateş etmeyi gerektirmemişti. Bir dakika sonra Pete geldi ve Harry'nin yanına yaklaştı. Kar maskeleri indirilmiş, kar gözlükleri başlarının üzerinde, el lambaları birbirlerinin çizmelerine doğru tutulmuş şekilde karşı karşıya durdular. Yerden yukarı ışık yansıyor, Pete'nin yüzü sanki sinirlenmiş gibi parlıyordu. Harry kendi çehresinin de aşağı yukarı öyle göründüğünü biliyordu. Çene ve ağız çevresi en parlak, alına doğru giderek daha karanlık ve kuru kafadaki çukurları andıran delikler gibi ışıldayan gözler. bir cadılar bayramı maskesi kadar hayaleti anımsatan bir görüntü. Pete, beni buraya birinin dedikodusunu mu yapmaya çağırdın, yoksa aniden benim için romantik hisler mi beslemeye başladın dedi. Bu çok ciddi Pete. Gerçekten de öyle. Rita bunu öğrenirse benim canımı okur. Hemen esas konuya gelelim. Bilmek istiyorum. Neden Brando Carty'yi öldürmeye çalıştın? Saçının ayrılış şeklini beğenmiyorum. Pete, ben şaka yapmıyorum. Peki öyleyse, çünkü o bana kara derili dedi. Harry öylece ona baktı fakat hiçbir şey söylemedi. Başlarının üzerinde sığınak oluşturan ay şeklindeki damın ağzından gelen rüzgar, birbirinin üzerine yığılmış buz tabakalarının arasındaki doğal mazgallar arasından ıslık çalarak ve üfleyerek esiyordu. Pete'nin yüzündeki gülümseme soldu. Sen ciddisin. Dalga geçmeyi bırak Pete. Harry, Tanrı aşkına neler oluyor burada? Harry sessizliği onu şaşırtmak için kullanmak istercesine uzun saniyeler boyunca ona baktı ve kendisine saldırmasını veya tersini bekledi. Sonunda ben de sana güveniyorum dedi. Bana ne kodunda güveniyorsun? Bu koca adamın geniş siyah yüzündeki şaşkınlık tıpkı bir kuzunun yüzündeki sevimli safiyet kadar hakiki görünüyordu. Kötü niyeti anımsatan tek şey ise el lambalarından çıkan huzmenin yukarı yansımasından kaynaklanan sahne efektine benzer görüntüydü. Birinin gerçekten onu öldürmeye çalıştığını mı söylüyorsun? Ne zaman? Üçüncü patlayıcının olduğu yerde geride kaldığı zaman mı? Fakat o düştü, sen dedin. O dedi, bize düştüğünü ve kafasını çarptığını söyledi. Demedi mi? Harry iç geçirdi. Boynunda ve omuzlarındaki sertlik bir parça gevşedi. Eğer saldıran sen isen çok iyi oynuyorsun. Konuyu gerçekten bilmediğine inanıyorum. Ben gerçekten bilmediğimi biliyorum. Brian kendi kendine düşüp bayılmadı ve kazayla geride bırakılmadı. Biri onun kafasını arkasından vurdu iki kez. Pete dili tutulmuş gibi sessizdi. Onun görevi de yanında silah taşımayı gerektirmiyordu. Harry birkaç saat önce kar arabasında Brian ile aralarında geçen konuşmayı olabildiğince çabuk bir şekilde tekrarladı. Tanrım dedi Pete ve sen bunu benim yapmış olabileceğimi düşündün. Evet, her ne kadar senden diğerlerinden olduğu kadar şüphelenmesem de. Bir dakika önce senin boğazına sarılacağımı düşündün. Üzgünüm, seni çok severim Pete. Fakat ne de olsa seni sadece 8 veya 9 aydır tanıyorum. Benden sakladığın bazı şeyler olabilirdi. Bazı yaklaşımlar, önyargılar. Pete başını salladı. Hey, açıklama yapmak zorunda değilsin. Bana diğerlerinden daha fazla güven duyman için bir gerekçen yoktu. Özür dilemeni beklemiyorum. Yalnızca çok cesur olduğunu söylemek istiyorum. Pek de öyle ufak bir adam sayılmazsın ama fiziksel yapım senin dengin olmanın çok ötesinde. Pete'nin yüzünü görebilmek için Harry yukarı doğru bakmak zorunda kaldı ve o anda arkadaşı şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla dev gibiymiş göründü ona. Omuzları alışılagelmiş kapı boyutları için neredeyse çok fazla genişti. Kocaman kolları vardı. Eğer profesyonel futbol oynamak için kendisine yapılan teklifleri kabul etseydi sahada onun varlığından korkulurdu ve şu anda bir kutup ayısı ortaya çıkmış olsaydı onunla baş etmek için iyi bir mücadele vermeyi başarabilirdi. Bu psikopat ben olsaydım dedi Pete ve şimdi burada seni öldürmeye karar verseydim fazla şansın olmazdı. Evet, fakat başka seçeneğim yoktu. Bir müttefiye daha ihtiyacım vardı ve sen en iyi adaydın. Bu arada kafamı koparmadığın için teşekkür ederim. Pete öksürdü ve karın üzerine tükürdü. Senin hakkında fikrimi değiştirdim Harry. Sonuç olarak sende kahramanlık kompleksi yok. Bu şekildeki bir cesaret senin için son derece doğal bir şey. Yapın bu senin, dünyaya böyle gelmişsin. Ben sadece yapmam gerekeni yaptım dedi Harry sabırsızlıkla. Bu iceberg'de elimiz kolumuz bağlı kaldığı, hep birlikte gece yarısında ölecekmişiz gibi göründüğü sürece Rita ile benim Brian'a göz kulak olabileceğimizi düşünmüştüm. Katil zanlısının vereceğimiz herhangi bir açığı değerlendirip delikanlıya saldıracağını tahmin ettim. Ama böyle bir fırsatı yaratmak için gayret sarf edebileceğini düşünmüyordum. Fakat denizaltı buraya geliyorken kendisini ortaya çıkarmak pahasına olsa bile ona bir kez daha saldırma girişiminde bulunabilir. Ve o zaman gelip çattığında onu durdurmak için ben ve Rita'dan başka birine ihtiyacım var. Ve ben bu işe aday seçildim. Tebrikler. Buz yükseltisinin tepesinde rüzgar bir fırıldak gibi döndü ve içeriye onların üzerine doğru indi. Bir çığ kadar yoğun bir şekilde savrulmakta olan kar kütlesinden korunmak için başlarını eğdiler. Birkaç saniye için gözleri kör, kulakları sağır oldu. Sonra fırtınanın ortasında oluşan bu bora hilal şeklindeki buzdan çatının açık tarafı yönünde geçip gitti. ''Senin anlayabildiğin kadarıyla içlerinde diğerlerinden daha fazla gözlememiz gereken biri var mı?'' dedi Pete. ''Bu soruyu ben sana sormalıyım. Rita, Brian ve benim ne düşündüğümüzü biliyorum. Yeni bir bakış açısına ihtiyacım var.'' Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. Semikastni. S-E-M-I-C-H-A-S-T-N-Y. Petsnaz. S-P-E-T-S-N-A-Z.